Kalbin Sesi Erkam Radyo'da Okudukça programına hoş geldiniz. Bendeniz Yusuf Temizcan.
Bendeniz Furkan Özkul.
Yeni bir programda kitapların ve dergilerin büyülü dünyasında sizlerle beraberiz. Hoş geldiniz, sefa geldiniz diyelim. Bereketli bir program olmasını da temenni edelim. Arzu edenler bize Twitter'dan okudukça adresinden ulaşabilirler. Mail atmak isteyenler okudukça@yandex.com üzerinden yine bizle irtibat kurabilirler. Bu hafta nasılsın Furkan?
Teşekkür ediyorum Yusuf. Sen de iyisin.
Ben de iyiyim.
İyi gördüm
seni. Önünde kağıtlar görüyorum, kitaplar görüyorum. Evet. Hazırlanmış görüyorum seni.
Evet.
Bu hafta Nisan ayının hazır böyle tam ortalarına da gelmişken, Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Efendimiz hakkında yazılan kitaplar ve bunların hani biraz daha popüler bir dile kayması, çok satması endişesiyle yazılması, bunlar üzerinden para kazanma gibi kaygıların güdülmesi üzerine biraz konuşmak istiyoruz. Yani Efendimiz hakkında yazılan kitaplar üzerine konuşmak istiyoruz.
Evet, yani Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyince hakikaten bir Müslümanın, bir müminin gönlünde büyük sevgi parıltıları oluşuyor.
Kesinlikle.
Çünkü o bizim peygamberimiz. Bu doğrultuda insanlar onun hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar. Ve bir takım hocaları dinliyorlar. Bir takım programlar takip ediyorlar. Bir takım kitaplar alıyorlar. Bu noktada bu peygamberi tanıma iştiyakı içerisinde ben en azından şahsım adına söyleyebilirim. Bir takım sorunlar seziyorum Yusuf. Özellikle son dönemde o popüler kültürün cezbedici tavrıyla Hazreti Peygamber'le alakalı yazılan eserlerde bir takım eksiklikler dikkatimi çekiyor. En başta isimler. Yani bizler hakikaten saygı ve edep toplumuyuz. Yani Türk toplumu olarak, Türkiye'de yaşayan insanlar, Anadolu insanı olarak bu edep dozunu çok iyi ayarlamış bir millet olduğumuz kanaatindeyim. Geçmişte o geleneğimizde görmüş olduğumuz şey budur. Ancak son dönemlerde bu dili sanki yavaş yavaş kaybediyoruz. Bu hususta sen ne düşünüyorsun bilmiyorum.
Kesinlikle
ama
öyle. Ya bir kere şöyle bir şey var. Bizim hayat gayemiz Allah'a kul olmak. Hayatımızı Rabbimizin tayin ettiği biçimde yaşamak, Kur'an'ı anlamak, hayatımızı tatbik etmek. Bizim hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim. Bütün kitapların esası. Efendimiz'i en güzel örnek olarak tanımlıyor. Bizim de dolayısıyla Efendimiz'in hayatını çok iyi bir şekilde öğrenip kendi hayatımızı onu bugüne uyarlamak lazım. Bugüne
evet,
gerçekleştirmek lazım. Kur'an-Sünnet çizgisinden şaşmadan bir hayat yaşamak temel gayemiz. Bunu da okuyarak, dinleyerek, bir öğrenme merakıyla, iştiyakıyla gerçekleştireceğiz. Peygamber Efendimiz hakkında yazılmış kitaplara bu anlamda başvurmak zorundayız.
Evet.
Mutlaka bir siyer kitabını evimizde bulundurmak, çocuklarımıza, eşimize, dostumuza okutmak ve okumak zorundayız.
Evet.
Fakat burada bazı soru işaretleri doğuyor. Yani bizim bu programımızın esas meselesi de bu.
Evet.
Yani hangi kitaplar Efendimiz'i gerçek manada ilmi kaynaklara da dayanarak olduğu gibi anlatıyor? Hangisi ticari kaygılarla, işte saçma sapan isimlerle, saçma sapan bir üslupla, hiçbir belki Türkçe zevki yok, edebi zevki yok, hiçbir kaynağa dayanmadan hayali olarak yazılmış bir sürü piyasa kitabı var. Bunlar arasından iyi kitapları nasıl seçeceğiz?
Mesela bir tanesi aklıma geliyor şu an. Ümmetin canısı Hazreti Muhammed. Yani bu ifadede ben bir düşüklük görüyorum doğrusunu istersen.
Ya o kitabın kendisi de çok düşük zaten.
Yani bu gerçekten bir problem. Çünkü bizim kitaplarımız vardır. Yani kadim gelenek içerisinde değerlendirebileceğimiz tarihi eserler vardır.
Kesinlikle
o kitaplar vardır.
Bir kere Efendimiz hakkında kitap yazmak çok büyük mesele.
Tabii ki.
Yani buna cüret etmek, bu konuda kendini yetkin görmek büyük mesele. Yani bir sürü bu konuda iyi yazabilecek kişi varken, hani siz belki tam ehil de değilsiniz bu işte, güzel bir üslubunuz yok, bir edebi zevkiniz yok, ama oturuyorsunuz ve bir kaleçelen bir şey üretmeye çalışıyorsunuz.
Ben burada şöyle düşünüyorum. Bazı insanlar hakikaten peygamber sevgisinden, aşkından dolayı ortaya bir şey koymak istiyor olabilirler. Belki bu noktada hadlerini aşarak bir şeyler karalıyor da olabilirler. Ve bunun neticesinde ortaya bir eser, belki tırnak içerisinde bir ucube de çıkabilir. Ancak işin bir de ticari boyutu var aslında. Yani bu kitaplar, daha önceki programlarımızda da bahsetmiştik, alındığında hızla okunan, çünkü içinde çok ciddi fikirler barındırmayan, daha yavan.
Tabii zihnini yormasın.
Zihnini yormasın.
Pratik, evet, okunsun, tüketilsin.
Aynen.
Hemen
aynen,
yenisi alınsın gibi.
Kesinlikle. Yani bu bakış açısıyla yaklaşıldığında hadiseye, ticari boyutu da var. Yani ciddi var. Bir çark
kitap
var.
Kitap bir para kazanma evet. aracına dönebiliyor burada.
Tabii ki. Yani bu noktada bizim belki tavsiye edebileceğimiz eserler olabilir. Yani yakın dönemde yazılmış eserler özellikle.
Tabii. Yani
halkımızın,
biz bu programda
dinleyicilerimizin ulaşacağı.
Haklısın. Bu programda şu kitaplardan uzak durun demeyeceğiz. Bunun evet. yerine şu kitaplar çok güzel. Biz çok seviyoruz bunları. Efendimiz hakkında yazılmış. Kendini de ispat etmiş çok hoş kitaplar bunlar. Bunlardan istifade edilirse güzel olur diyeceğiz.
Yani belki şunu da ifade etmekte yarar var. Hazreti Peygamber'i anlatacak her eserde muhakkak bir eksiklik olacaktır. Yani o eksikliği de tamamlayacak olan insanın kalbindeki o aşktır, muhabbettir Peygamber'e yönelik. Bunu ifade etmek gerekir.
Ancak çok güzel söyledin.
Bu aşka ve muhabbete zemin hazırlayacak o doğru bilgi kaynakları, doğru bilgi barındıran eserler bizim her zaman başucumuzda olması gereken eserler diye düşünüyorum. Çünkü az önce çok güzel söyledin. Ya bir insan hayatını Allah'ın emirlerine, yasaklarına göre tanzim ediyor ve yaşayan Kur'an olarak Hazreti Peygamber çok önemli bir yere bizim açımızdan
kesinlikle
oturuyor. Ben bu hususta Martin Links'in Hazreti Muhammed'in Hayatı insan yayınlarından çıkmıştı.
Doğru, belki en başta zikredilmesi evet. gereken kitaplardan bir tanesi bu.
Evet, yani tek bir kitaba bağımlı kalmadan, tek bir bakış açısıyla değil de birden fazla o yelpazeyi oluşturabildiğimizde, o fikir, düşünce yelpazesini oluşturduğumuzda belki o manalandırma çok daha farklı bir boyut kazanacaktır diye düşünüyorum.
Ben bu Martin Links'in Hazreti Muhammed'in Hayatı isimli evet. insan yayınlarından çıkan kitabı Genç Dergi'nin bu ayki Nisan sayısında bahsettim. Biraz yazdım. Okursanız isimli bir bölüm var benim kaleme aldığım. Orada bahsettim. Bu kitap şu an kaçıncı baskısını yapmış biliyor musun Furkan?
Şu an bilmiyorum ben.
Hayır. 207. baskısını yapmış.
207. Evet.
Ben 2006'da almışım kitabı, benim evimdeki kitap. O zaman 41. baskısını yapmış. Üzerinden 11 yıl geçmiş. 207. baskısını yapmış. Yani ortalama hani her bir baskının, hani düşük tuttuklarını düşünelim, 1000 veya 2000 tane basıldığını düşünürsek 207. baskısı çok çok güzel bir sayı.
Bu arada Martin Links diyoruz ama Martin Links Müslüman oldu.
Evet, ismini değiştirdi.
İsmini değiştirdi. Ebu Bekir Siracettin oldu.
Evet.
Ancak bizler Martin Links olarak hala kendisini anlıyoruz. Çünkü eserlerinde bu ismi kullanıyor.
Çok doğru. 1909 İngiltere doğumlu
evet.
Martin Links. Bu kitabını Müslüman olduktan sonra kaleme almış. Önce protestan bir geçmişi var. Bir sürü ateist olarak yaşamış. En sonunda İslam'la şereflenmiş. Ebu Bekir Siraceddin ismini almış. Ve bir siyer merakı başlamış Furkan. Evet. Martin Links'te. Uzun yıllar Hazreti Peygamber'in hayatını araştırmış. Bir Mekke ziyareti olmuş. Ayrıca bir Mekke diye de bir kitabı vardır yine. Martin evet. Links'in insan yayınlarından çıkan. Bu anlamda bu kitap Uluslararası Siret ödülü almış. Çok saygın bir kitap. Çünkü klasik kaynaklara dayanıyor. Bir böyle akademik bir havası var, onu söyleyelim. Hani çok duygusal bir metinle
kendisi
karşılaşmıyorsunuz.
Kendisi de akademisyen bir boyutu da vardır Martin
evet.
Links'in.
Yani Efendimizin hayatını doğumundan önce, işte kendi yaşadığı süre, doğumundan sonra da yine o halifeler döneminden de biraz bahsediyor. Ben okumuştum.
Evet.
Çok hoş bir kitap. Etrafını cami, ayarını mani tarzda. Bütün belki varsa öyle bir soru işaretleriniz, merak ettikleriniz onları giderecek, doyurucu bir kitap. Toplamda kitabımız, hemen sayfa sayısını da söyleyeyim, 376 sayfa. Nazife Şişman çevirmiş. Nazife Hanım Nihayet Dergisi'ni çıkartan ekipten şu an, sosyologtur kendisi. Bu kitabı, yani Efendimizin kitapları arasında birinci derecede biz öneriyoruz, tavsiye ediyoruz. Siyer kitapları arasında. İnsan yayınlarından çıkan Hazreti Muhammed'in Hayatı isimli bu kitabı.
Evet, bunun dışında Muhammed Hamidullah'ın İslam Peygamberi isimli eseri var. Muhammed Hamidullah Hoca da son döneme hakikaten damga vurmuş bir zat.
O da evet, yani bu alanın saygın isimlerinden.
Saygın isimlerinden.
Beyan yayınlarından çıktı zannedersem.
Evet, beyan yayınlarından
çıktı. İki cilt
çıktı.
Miydi?
Zannedersem iki
tek cilt. Tek cilt toplamış olabilirler.
Evet, tek cilt şeklinde ben biliyorum.
Bayağı hacimli bir kitap ama.
Evet, büyük bir kitap. O da az önce bahsettiğin tarzda Efradın Cami ayarına mani bir şekilde ele almaya çalışmış. Zaten kendisinin o entelektüel birikimi de hakikaten insanın ufkunu açacak nitelikte.
Kesinlikle.
Gerçi bizler bunu takdir edebilir miyiz ayrı bir şey ama bizler kendilerinden çok istifade ediyoruz. Belki bunu ifade etmekte yarar var.
Hay hay. Yani, Muhammed Hamidullah'ın kitabın tam ismini söyleyebilir misin?
İslam Peygamberi.
İslam Peygamberi evet. Hazreti Muhammed mi?
Evet.
Beyan Yayınları'ndan çıkan bu kitabını da siyer kitapları arasında öneriyoruz.
Yani ben şunu söylemek istiyorum aynı zamanda Yusuf. Yani Müslümanın bir beş T'si vardır. Bunu ben bu şekilde formülize etmeye çalışacağım. Birincisi tefekkür. Yani bu eserlere bakış açımızda bize kazandıracağı o artıları bu beş T içerisinde daha fazla bir şekilde karşılığını alabiliriz diye düşünüyorum. Birincisi tefekkür. İnsan okuduğunu düşünür. Düşündüğünü hazmetmeye çalışır. Yani hayatın bir bütününe yayma gayreti içerisinde olur. İkincisi tezekkür. Biliyorsun zikirle bağlantılı bir kelime tezekkür. Hatırlamak, anmak gibi anlamlara geliyor.
Kur'an-ı Kerim'de de çok şey
tabii
geçiyor.
Tabii çokça zikredilir tezekkür kelimesi. Tabii bunları niçin yapıyoruz diye sorulduğunda üçüncü T'miz geliyor hemen. Teabbut. Yani Allah'a kulluk.
Teabbut.
Teabbut tabii ki. Yani hayatımızı anlamlandırmaya başladık tefekkür ve tezekkürle. Ama bunun bir gayesinin olması gerekiyor. Niçin? İnsanların yaratılış amacına uygun bir biçimde ibadet etmek için. Bununla birlikte tüm bunları lütfeden Allah'a karşı bir teşekkür hali. Çünkü biliyorsun Allah-u Teala şöyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte beni anın, ben de sizi anayım. Bana şükredin, yani teşekkür edin, nankörlük etmeyin. Yani bu bakış açısıyla yaklaşıldığında teşekkür bizim hayatımızın kilit kavramlarından bir tanesi. Yine Peygamberimizin bir hadisi var malumun. İnsanlara teşekkür etmesini bilmeyen Allah'a şükretmeyi bilemez şeklinde.
Yani ve şükür ve hamd bağlamında.
Şükür ve hamd bağlamında evet. Ve en son tevekkül. Yani tevekkeltü alallah devamlı söylemiş olduğumuz bir şeydir. Ve bütün bunları yaptıktan sonra artık gerisini Allah'a havale etmek. Yani Allah'ı vekil kılmak noktasında bir anlamlandırma çabası. Biz bu 5T'yi hani kimi örnek gösterebiliriz en iyi şeklinde düşündüğümüzde tabii gözümüzün önüne ilk olarak Hazreti Peygamber geliyor. Çünkü o bizim için en önemli örnek. Yani böylesi bir önemi haiz olan bir zat ile ilgili, Peygamber Efendimizle ilgili okuyacağımız eserleri, dinlediğimiz kişileri hakikaten çok incelikle seçmemiz gerekiyor. Bu saymış olduğumuz isimler bizim için hakikaten kıymetli. İnşallah dinleyicilerimiz de bu eserlerden istifade ederler. Yine İnşallah. Benim aklıma bir, yani şu an önümde bir eser var. Çöle İnen Nur, Necip Fazıl Üstad'ın yazmış olduğu bir eser. Bu açıdan değerlendirilmesi gereken,
Büyük Doğu yayınlarından
gereken,
herhalde.
Büyük Doğu yayınlarından.
Yani Büyük Doğu düşüncesinin öncülerinden, Necip Fazıl Üstad'ımızın önemli kitaplarından bir tanesi. Hayli fazla diyebileceğimiz bir külliyata sahip Necip Fazıl evet. kitapları. Çöle İnen Nur da onların arasında herhalde en önemlilerinden birisidir.
Tabii. Zaten kendisi bilindiği üzere ülkemizin önemli şairlerinden bir tanesidir.
Hacimli bir kitap bu da ama.
Evet.
Yani belki 700-800 sayfa var yanlış hatırlamıyorsam.
O da tek cilt şekliyle bayağı kalın bir kitap dediğin gibi.
Kalbin Sesi Erkam Radyo'da okudukça programımızdayız. Devam ediyor programımız. Bir kitap daha var. Siyer kitapları bağlamında özellikle zikretmek istediğimiz.
Evet.
Osman Nuri Topbaş hocamızın Nebiler Silsilesi. Yani
evet, Kur'an, iki cilt şeklinde basılmış
Kur'an'ın
olan
ışığında,
Erkam yayınlarından çıkan
Erkam yayınlarından
bir eser.
Bu kitapta en önemli Hazreti Peygamber'i anlatan kitaplar arasında pek çok dile de çevrildiğini biliyorum ben.
Evet.
Bu kitabı da şiddetle öneriyoruz. Erkam yayınlarından Osman Nuri Topbaş hocamızın kitabını.
Eser iki ciltten müteşekkil. İlk cilt Mekke dönemini, ikinci cilt Medine dönemini.
Evet. Hazreti Peygamber'i anlatan kitaplar genelde bu iki dönemi birbirinden ayırırlar.
Evet.
Bu neden?
Çünkü Mekke dönemi biliyorsun 13 sene peygamberimizin la ilahe illallah yani kelime-i tevhidin mücadelesinin yapılmış olduğu o dönemin müşriklerine karşı o en sıkıntılı dönemleri ifade eder.
Kaç yıl Mekke dönemi?
13 sene den oluşuyor.
Yani ilk İslam'ı tebliğ ettiği yıllar, ilk Müslümanlar.
Tabii.
Bayağı zorlu yıllar, zulüm görüyorlar bütün Müslümanlar, Efendimiz. Mekke'nin içerisinde rahat ibadet edemiyorlar.
Evet.
Değil mi? Darül Erkam'da toplanıyorlar.
Evet.
Daha sonra artık bir mecburiyetten ve hani sonrasında rahmete de dönüşecek
bir hicret oluyor.
Evet. Hicret bir aslında başlangıç. Hani o yüzden hicri takvimlerde esasen hicreti başlangıç
hicret
alıyorlar.
Müslümanlar için çok ciddi bir kırılma noktası
Burayı
olduğu için.
Burayı biraz açabilir miyiz?
Yani hicret Müslümanlar için çok ciddi bir kırılma noktası. Yani tarihe baktığımızda aslında bu büyük kırılma noktaları tarihlerin başlangıcını da oluşturmakta. Mesela miladi takvim denildiğinde Hazreti İsa'nın doğumu esas alınmak üzere işletilen bir dilim. Bu açıdan Müslümanlar için de en önemli olay, merkeze alınan olay hicret. Yani dikkat edelim, Peygamberimizin doğum günü değil, hicret edilen o gün hicri takvim başlamış oluyor.
Niye bu kadar önemli hicret?
İşte çünkü o zorluklardan, sıkıntılardan Medine'ye göç etmek
yani belki
suretiyle.
Bir devlet aşamasına geçiş değil mi bu?
Medine'yle yani devlet beraber aşaması muhakkak. Lakin bir taraftan şunu da görmek lazım. İslam'ın yayılışının hızlandığı, o temel o sürecin oluştuğu bir bölge olması hasebiyle Medine çok önemli. Tabii Mekke'de bir sıkışıklık vardı, bir takım mücadeleler vardı. Çok açıktan şiddet uyguluyorlardı Peygamberimize ve ashabına yönelik. Bizler bunları yine kitaplardan okuyoruz. Ancak Medine bu noktada çok daha geniş imkanlar vardı. Farklı öteki diyebileceğimiz kimliklerle karşılaşılmıştı. Yahudiler vardı, Hristiyanlar vardı. Ticaret merkezlerinden bir tanesi olması hasebiyle de farklı insanlara da ulaşılabiliyordu. Bunları ifade etmek mümkün. Yine aynı zamanda Bedirler, Uhudlar Medine'deyken yapılmıştı.
Fetihler gerçekleşti.
Fetihler işte Peygamberimizle beraber o davet Arabistan'ın bütününe yayılmaya başladı. Mekke zaten fethedildi. Yine Medine üzerinden fethedildi. Belki bu hususta hicret kavramına da bir açıklık getirmek gerekiyor. Aynen. Yani çünkü hicret sadece bir göç değildir. Allah için yapılan, Allah'ın dinini yaymak için yapılan bir göçtür. Ve temel gayesi onun rızasını kazanmaktır. Yani sadece bir yerden göçünüzü toplayıp bir yere gitmek şeklinde ele alındığı zaman aslında
çok basit,
basit kaçıyor. Ancak bunu anlamlandıran, hicret yapan durum onun Allah için yapılması. Zaten hadislere de baktığımızda bunu görüyoruz. Hicretle alakalı Allah'ın yasaklarından kaçınmak ifade ediliyor. Yani asıl gerçek hicretin bu olduğu ifade ediliyor. Belki hani afaki ve enfüsi ayrımını yaptığımızda afaki olarak bir bölgeden bir bölgeye göç ettiğinizde, Allah için göç ettiğinizde bu hicret olabilir ama bir de enfüsi boyutu var bu işin. Belki ona da değinmek gerekiyor. Yani insanın iç dünyasında insanı Allah'tan ayıran hususlardan, noktalardan yani masivadan insanın Allah'a göç etmesi, yine Allah için göç etmesi, bu da hicret şeklinde ifade edilebilir.
Hay hay, belki ilerleyen programlarımızda tekrar bu hususa temas ederiz veya tekrar açarız. Bu haftalık dilersen siyer kitapları ile alakalı burada tamamlamış olalım.
Evet.
Programımızın sonlarına doğru yaklaşırken ben birkaç kitaptan bahsetmek istiyorum. Hudiyen Karga isimli bir kitap var. Selçuklu Hikayeleri alt başlığıyla. Misli Baydoğan kaleme almış. Ötüken Yayınlarından çıkmış. Misli Baydoğan 1979 Sivas doğumlu. TED Ankara Koleji'nden mezun olmuş. Hacettepe Üniversitesi'nde bitirmiş. Klinik psikolog olarak çalışıyormuş. Ve Türk Edebiyatı, Ayarsız, Edebice, Mağaradakiler gibi çeşitli edebiyat dergilerinde karşılaştığımız isimlerden bir tanesi. Misli Baydoğan. Bu İlginç bir kitap olarak benim çok hoşuma gitti Furkan. Ötüken Yayınları sağ olsunlar gönderdiler bu kitabı bize. Burada hani bir Selçuklu'daki bazı dönemleri ve olayları bir kuşun bakış açısından bazen biraz kurgusal ama yine tarihi gerçekliklere dayanan.
Mantık-ı Tahir havası var mı Yusuf?
Var, var. Kesinlikle öyle bir şey var. Çok güzel ifade ettin. Mesela çoğu hikaye böyle çok hoş bir şekilde hani bizim geleneksel böyle belki mesnevi şeyinin de havasına da yakın bir şekilde başlıyor. Mesela Cent diyarında ilk secde isimli bir bölüm var. Cent ilinden yükselen ezan-ı şerifler hürmetine hu diye başlıyor mesela. Yani yine bu tip böyle pek çok bölüm var. İşte mesela büyük göçten önce diyor. Hani mesele hep Selçuklu dönemine oradaki olaylara temas ediyor. Kardeşin kardeşte bulduğundan, kardeşin kardeşe ettiğinden ve kardeşin kardeşten çektiğinden dem vurur. Gün doğumundan yükselen cümle yeller. Kulak ver dinle neler söyler. Huu.
Evet.
Böyle başlıyor mesela. Çok ve sonrasında dediğim gibi biraz kurgusala da dayanan bir anlatım tarzı var. Selçuklu Hikayeleri. kitabımız Hu diyen karga. Bu kitabı herkese tavsiye ederim. Çok hoş, çok tatlı bir kitap. Hani belki böyle baştan sona okuma imkanınız olmasa bile ara ara böyle bölümlerine bakıp okuyacağınız, yüzünüzün hafif gülümseyeceği, biraz da tarih bilgimizin genişleyeceği hoş bir kitap.
Evet.
Kitabımız toplamda 174 sayfa. Yine Hu diyerek bitiyor kitabımız. Ötüken yayınlarını tebrik etmek lazım bu tip kitaplarından dolayı. Çünkü son zamanlarda iyi bir ivme yakaladı Ötüken. Bir de büyük Türkçe sözlüğü çıkarttı Furkan. Onu gördün mü sen?
Evet.
Bu Tika'nın bastığı Türkçe sözlük vardı ya, evet. Bayağı bir ses getirmişti. Onun biraz daha böyle ne diyelim, kısaltılmış hali değil belki de, biraz daha derlenmiş, toplanmış bir hali var. Onu bastılar büyük Ötüken sözlüğü diye. O da çok hoş bir çalışma. İlgililerine önerilir.
Evet.
Bir kitabımız da Kitaplardan Kurtulabileceğinizi Sanmayın. Umberto Eco'nun Can Yayınları'ndan çıkan bir kitabı. Umberto Eco'yu daha önce buradaki programlarımızda bahsetmiştik.
Dergideki yazımızda Umberto Eco'nun,
evet, bir kitabı. Evet, senin Okur dergisindeki yazında da bahsi geçiyordu yine Umberto Eco'nun. Hangi kitabını yazmıştın?
Düşman Yaratmak.
Düşman Yaratmak isimli kitabını yazmıştın. Bu Kitaplardan Kurtulabileceğinizi Sanmayın bir tür söyleşi kitabı.
Evet.
Yani Umberto Eco ile yapılmış söyleşilerin toplanmış bir hali. Daha çok kitap meselesi üzerine, işte kitapların geleceği, dijital yayıncılık, belki efendim eski kitap yayınları veya Umberto Eco'nun kendisinde hani çok iz bırakmış kitaplardan bahsettiği bir çalışma bu. İlk baskısını 2010'da yapmış. Bu elimde tuttuğum benim 4. baskısı. Bu da yeni bir 2016 içerisinde çıktı. Burada J.C. Carrière ile ilgili, yani onun Umberto Eco'ya daha doğrusu yönelttiği sorulardan oluşan güzel, hoş bir çalışma. Toplamda 258 sayfalık bir kitap. Bölüm isimlerinden birkaç tanesini hemen zikretmek isterim. Mesela kitap ölmeyecek. Açılış ilk bölümü bu. Ve burada mesela biraz şundan bahsediyor. Hani sürekli işte artık binalar yok olacak. İşte artık kitaplar gidecek, yerine sadece PDF kitaplar, dijital kitaplar, tabletler kalacak meselesine oldukça eleştirel bir yaklaşım var burada. Kitap asla ölmeyecek, kitap bitecek bir şey değil. Yani hani şu ölecek, şu çıkınca şu bitecek, bu bunun yerine geçecek. De bu meselenin sadece bir hayalden ibaret olduğu anlatılıyor.
Yani bundan bir 50 sene sonra tabletin var olacağını kim garanti edebiliyor?
Doğru, doğru.
Çünkü çok hızlı değişen ve gelişen bir dünya.
Bu çok popüler evet, bir söylem ama katılır mısın yani? Kitap artık bitti. Yani basılı kitapların sonu geldi.
Duyuyoruz.
Ama ben hep tam aksini savunmuştum. Hakikaten kitabın sevdalısı, onu eline almak isteyen, kokusunu duymak isteyen. Ha, bu da belki biraz romantik bir söylem gibi geliyor ama tam o değil yani.
Değil.
Bu başka bir şey bu. Yani kitabı eline alma isteği hep devam edecek bir istek. Belki azalabilir, belki formu değişebilir. Belki mesela bazı kaynak kitaplar için tamam e-kitaba hani çok ihtiyaç duyabiliriz. Ama bu devam edecek kütüphane.
Yani şunu ifade etmek lazım belki. Bilgisayardan, tabletten, telefondan yapmış olduğumuz okumalar bir müddet sonra bizi germeye başlıyor. Çünkü yani o araçlar kitap okumaya çok müsait değil. Şimdi son zamanlarda Kindle'lar var biliyorsunuz.
Var.
Yine kitap kalitesini sunmaya çalışıyor. Ama o da yerini tutmuyor doğrusunu istersen Yusuf. Yani
o da faydalı.
Çok faydalı.
Hani onu yok, asla yatsımayalım.
Yatsımıyoruz.
Mesela faydasını. Benim bir çok ciddi bir e-kitap arşivim var. Evet. Uzun yıllardır emekli hazırladığım bir arşiv bu. Şimdi benim kütüphaneme sığmayacak kadar binlerce kitap var orada. Özellikle bu kaynak kitaplar bağlamında tabii çok önemsiyorum. Mesela Diyanet'in İslam Ansiklopedisi var. 44 cilt tamamlandı biliyorsun. Bunu ben şimdi almaya kalksam hem bir masrafı var, hem onun taşıması var. Ev taşıyorsunuz, sürekli yanınızda götürüyorsunuz vesaire, bir zahmeti külfeti var bunun.
Burada
bunu Diyanet kendi sitesinde bütün ciltlerini yayınladı.
Burada belki şunu düşünmek lazım.
Evet, yani orada o ciltler yayınlanmışken, orada internet ortamında aradığım maddeye bakabilecekken, istediğim cildin içine girip araştırma yapabilecekken, o 44 cildi alıp kütüphanemde tutmak çok anlamı kalmıyor. Ama bu sadece belki kaynak kitaplar için veya İngilizce basılan, Arapça basılan kitaplar var diyelim. Ben bir araştırma çalışması yapacaksam bunlara PDF'sinden ulaşıyorum. Bilgisayarımda duruyor. Gerekli yerlerine bakıyorum. Ama bu hiçbir zaman yani o kitabı alıp baştan sona okumak anlamına gelmiyor. Yeni çıkan kitapları takip etmek istiyorum veya bir klasik kitabı veya çok sevdiğim bir kitabı elime alıp ben okumak istiyorum.
Yani kitap bir araç. elimizde tutmuş olduğumuz kitapta bir araç, bilgisayarda, tablette, Kindle'da olan kitapta bir araç. Yani oradaki maksadımız, gayemiz ilimdir. O ilmi elde etmektir okumak suretiyle. Bu açıdan bakıldığında özellikle şu modern, postmodern tartışmaların yapılmış olduğu günümüzde işte PDF eserlerin günümüzdeki kitapların yerini tutması tartışmalarında ben şuna değinmek istiyorum Yusuf. Bunları bir karşıtlık içerisinde değerlendirmemek gerekiyor. Yani maksadımız ilimse şayet bunları bir karşıtlık şeklinde değerlendirmemeliyiz. Ama şunu da yapmamalıyız. Yani artık bunların dönemi geçti. Bunları rafa kaldıralım. Artık basmayalım tarzındaki yaklaşımlara da karşıyım. Yani insanlar kitaba dokunduklarında o kitapla bir alışveriş başlıyor. Yani az önce bahsetmiş olduğun o romantik boyut da aslında var. Yani yok değil. Ama tamam da tabii ki böyle bir romantizmle açıklanabilecek bir şey değil. İnsanlar ilmi çalışmalar yaptıklarında şu an internet dünyanın her tarafını sarmış durumda. Bütün kütüphanelerle iletişime geçebiliyorsunuz, yazabiliyorsunuz. Size kaynak gönderebiliyorlar. Birçok kitap sitesi var. E-kitap formunda kitap satışı yapan. Dergiler yine aynı şekilde, öyle değil mi? PDF şekliyle, ki Okur dergimizin de PDF formatı. Tanıtım sayısı var.
Biz şimdi herkese ulaştıramıyoruz dergiyi. Evet. Türkiye'nin her bir tarafından veya başka ülkelerden. Bunlar bir imkan olarak. Siteye yüklüyoruz tanıtım sayısının, evet, için diyorum özellikle. Evet. Oradan ulaşılabiliyor. Bir imkan olarak duruyor dediğin gibi.
Aynen. Ama diğer taraftan kitap basımlarına da destek olmak gerekiyor. Basılan kitapları almak gerekiyor. Özellikle şiir, edebiyat, fikir, düşünce ağırlıklı olan kitaplardan istifade etmek gerektiği kanaatindeyim.
Okudukça programının bu hafta da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan hepinize hayırlı akşamlar dileriz. Bir sonraki programda yine güzel konular ve kitaplarla buluşmak üzere diyelim.
Hayırlı akşamlar.